Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir cuma günündeyiz ve
yağmurlu romantik bir cuma gününden.
Tabii romantik bir cuma ama şöyle bir durum var Talha. Bizi Adana'dan izleyen bir vatandaş neresi romantik diye şöyle bir camdan kafasını çıkarsa.
Sıcak mıdır acaba hava orada?
Bilmiyorum. Herhalde sormak sıcaktır, lazım. Bilmiyorum. Gerçi
Adana'daki
sormak lazım Adana'ya ama.
Sormak lazım.
Geçen hafta demiştik ki Twitter kapandı. Bu hafta da YouTube kapandı.
Evet,
YouTube böyle kapatıldı. Bir durum var. Evet arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde çok ciddi gelişmeler oluyor. Biz de tedirginlikle takip ediyoruz. Çünkü sürekli kullandığımız platformlar, hatta yani Twitter'ı tamam bir yerde iletişim için kullanıyorduk ama YouTube'u eğitim için kullanıyordum. Ben daha çok bir şey öğrenmek istediğimde ya da bir cihaz nasıl çalışıyor gerçekten görmek istediğimde YouTube'a girip bakıyordum. Şimdi o da kapandı.
Görsel
böyle yararlı bir evet, görsel iletişim platformu da tamamen gitmiş oldu. Yok bir de oyun videosu falan atıyordum ben oraya, biliyor musun?
Orada ha, bir benim orada bir
kitle vardı, o da kalmadı şimdi.
Tabii bizim bölüm sonu canavarın kanalı da haliyle kapatılmış oldu sonuçta.
Evet, ne yazık ki böyle bir durum var. İnşallah en yakın zamanda açılır. Bu arada şunu da söyleyelim sizlere arkadaşlar. Sürekli diyordunuz ya, neden YouTube'a atmıyorsunuz videolarınızı, neden YouTube'a atmıyorsunuz falan diye. İşte bir başka platforma güvenmenin böyle sıkıntıları var. Bir başka platformdaki sıkıntılar nedeniyle videonuza ulaşılamaz olduğunda sizin kontrolünüzden tamamen çıkmış oluyor. Biz buradan bütün de Türkiye'deki teknoloji camiasına hani desteğimizi belirtmek istiyoruz. Umarız en yakın zamanda YouTube açılır. Çünkü şu anda birçok teknoloji sitesinin videosuna ulaşılmaz durumda. Bu hem o arkadaşlarımızı etkiliyor hem de tabii ki sizleri etkiliyor. Tek bir kişiden bilgi almaktansa birçok farklı editörün görüşünü almak herkesin hakkı. Bu da en iyilerinden bir tanesi.
Evet.
Umarız bir an evvel açılır platform da sizler de daha fazla içeriye, ücretsiz içeriye ulaşırsınız. Çünkü sonuçta içerik ücretsiz, para ödemiyorsunuz. Onu da dinleyin, bunu da dinleyin.
Tabii ki
sonra
de.
Kendi kararınızı
fikir
verin.
Fikir sahibi olmak açısından.
Tabii ki. Yani bizim her zaman önerimiz odur. Ama dediğim gibi umarız onlar da bundan bir ders çıkartırlar ve en yakın zamanda kendi platformlarına geçerler. Videonuzun kendi kontrolünüzde olması her zaman iyidir. Yarın öbür gün, bugün hükümet yasak koydu. Belki de yarın öbür gün YouTube diyecek ki yemişim Türkiye'yi. Türkiye'ye bundan sonra çıkışları kısıtlıyorum. Değil mi?
Yani mesela şöyle bir durum da var. Kısa bir süre önce YouTuber'lar diyorum, YouTube üzerinden bazı politikalarda değişikliğe gidildi ve bu YouTube üzerinden oyun videosu yayınlayan, Let's Play videosu çeken pek çok YouTuber bu durumdan muzdarip oldu ve çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu kimi zaman YouTube üzerinde gerçekleşen politikaların sonucu olarak da gerçekleşebiliyor. O yüzden kendi ürettiğin içeriği kendi hakimiyeti altında bulundurmak bence daha avantajlı.
Evet, en temiz o. Umarız diyoruz en yakın zamanda açılır, yasaklar kalkar ve özgür bir şekilde insanlar düşüncelerini paylaşabilirler. Evet, teknoloji dünyasındaki ilk haberimse enteresan bir haber. 3000 dolar desem. Yani 3000 dolara bir sistem kurmak istesen herhalde iyi bir sistem olurdu. Tamam.
Yok, ben giderim direkt ev şeyine girerim ya. Ev kredisi çekerim yani.
Herkesin öncelikleri farklı oluyor tabii. Nvidia Titan Z isimli model isimli ekran kartını duyurdu. İşte 12 GB bellek, üzerinde 2 tane Titan GPU'su vesaire derken, Titan GPU dersek yanlış anlaşılır, GK110 GPU'su var. 780 Ti'deki gibi bütün o içindeki güç açıkta şu anda. GPU'ları bilinmiyor ama toplam shader CUDA sayısına baktığımızda 5760 CUDA sayısı var. 96 ROP, 448 adet doku ünitesi, 12 GB bellek diyoruz. Uçuk özelliklerde bir GPU olmuş, GPU birlikteliği olmuş. Şimdi 12 GB belleği de burada açıklamak lazım. Burada 2 tane GPU var. 2 tane GPU olduğu için de belleğin yarısını kesiyorsunuz. 6 GB bellekli bir ekran kartı oluyor aslında bu. Çünkü GPU'lar ekran kartı belleğini paylaşamadıkları için hepsine atanmış belleğe ihtiyaç var. Bu yüzden de 6 GB birine 6 GB birine atanıyor. Ve kullanıcı sadece 6 GB'lık kısımdan yararlanabiliyor. Genelde bu kağıt üstünde büyük rakamlardan hoşlanıyor.
Onu büyük büyük yazalım. Evet. Nasıl olsa sonuçta bunun üzerinde 12 GB
var. Yani var sonuçta. Evet var. Var mı? Var. Adam doğru söylüyor aslında ama kullanıcı yararı 6 GB seviyesinde. Şimdi tabii çok enteresan. Aslında üzerinde 780 Ti var dedik 2 tane. Amerika'da 780 Ti'ye baktığımızda 700 dolara alınabiliyor ekran kartı. 2 tanesini alsan zaten 1400 dolar ediyor. Ama bu kartın fiyatı 2990 dolar. Yani 2990 dolar bir oyun kartı alıyorsun. Bilmiyorum da.
Ya bu zaten şey ben ya? Daha önce de bir önceki programımızda bahsetmiştim. Yani kendimi tekrar etmiş gibi olacağım ama yani bu teknolojiyi alıyorsunuz ama bu teknolojinin hakkını verecek. Ben oyunlar açısından bakıyorum sadece. Şu anda böyle bir oyun olmadığı için piyasada çok da hani bu parayı verir. Ha, bunun hakkını verecek oyun da olabilir ama ben yine de gidip 3000 dolar vermem. Düşük ayarlarda oynarım oyunu. Öyle
evet,
devam ederim hayatıma.
Büyük ihtimalle zaten limitli üretilip limitli sayıda insana ulaşacak. Bazı insanlar var biliyorsunuz. Adamın zaten bir masaya oturup yemek yemesi 1000 dolardan aşağı olmuyor.
Tabii canım. Adam Paris'e kahvaltıya gidiyor. Başka ülkeden başka ülkeye.
Benim de Paris'e gidip öğle yemeğine gitmişliğim vardır. 480
Lansman'ıydı. Yok, adam başka ülkede yaşıyor. Adam sırf sabah kahvaltısına gidiyor. Öyle mi?
GTX 480 Lansman'ı için sabah buradan bindim Fransa'ya, gittim Paris'e. Paris'te öğle yemeği yedim. Akşam evimdeydim.
İşte bizde böyle şeyler
ya
yok.
Böyle oluyor tabii. Yine Emilia'nın bir ekran kartını almaya gitmiştik.
Biz de Kartal'dan Kadıköy'e kalkıp acaba gitsek mi gitmesek mi diye böyle bir iki saat düşünüyoruz hanımla birlikte de, ondan sonra böyle karar veriyoruz.
Eyami tarafına geçtiğimizde ise eski dost diyorum. Çünkü Türkiye'de bir ara çok popülerlerdi. Şimdi ise karttan ulaşmak zor. HAS'in his olarak da aslında okusak belki daha fazla tanıyacaksınız. Radeon R9 290X GPU'sunu kullanan yeni bir ekran kartı görüntülendi. Lansmanı da yapıldı. Bu kart IceQ X2 isimli bir soğutma taşıyor. Zaten IceQ soğutucuları 980 ile beraber oldukça popülerlerdi. Şimdi ise 290X üstünde de yeniden bu ismi taşıyan bir soğutucu görmekteyiz. İki tane fanla soğutulan kart oldukça da kallavi görünüyor. Oldukça büyük. Zaten 290X'in sıkıntılarından bir tanesi üzerindeki standart soğutucunun çok gürültü çıkartmasıydı. Şimdi daha sessiz ve serin çalışacak bir karttan bahsediyoruz. GPU hızı 1040 MHz'e yükseltilmiş. Bellekler 5400 MHz'e çalışıyor. 4 GB GDDR5 bellekle geliyor. Biliyorsunuz 512 bitte bellek veri yolu var kartın. Güzel kart.
Güzel kart. Parası?
Evet. Parası şu an açıklanmamış durumda ama 290X zaten aslında
evet, 290X.
Rakipliğiyle karşılaştırıldığında fiyat performans oranı tepe seviyeden bahsediyorum. Tabii ki yüksek bir
gerçekten
kart.
Gerçekten iyi bir kart.
O yüzden bunu da en fazla normal 290X'in üstüne 100 dolar daha koyarlar diye düşünüyorum Talha.
Evet, bakalım 290X'i Assassin's Creed Unity'de kullanabileceğiz mi Mesut? Zira Assassin's Creed Unity arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta dedikodu vesaire falan dedik. Akşamında duyuruldu. Biraz da erken duyursalardı da biz geçtiğimiz haftanın ikisi birine de koysaydık. Şimdi tekrar tekrar konuşmak durumunda olmayacaktık ama bu duyuruyla birlikte bir videoda yayınlandığı için sneak peek dediğimiz, daha doğrusu oyunun yeni gelişmiş grafiklerinin nasıl olabileceğine dair kullanıcılarına veya oyunun takipçilerine bir fikir vermesi açısından yayınlanmış bir videoydu bu. İzleme şansın olduğunu bilmiyorum.
Ne yazık ki olmadı.
Ubisoft zaten videonun girişinde yeni nesil şimdi başlıyor tadında bir logo çıkarıyor arkadaşlar. Yani takdir edersiniz ki Assassin's Creed 4, Black Flag her iki nesil arasında geliştirilmiş bir oyun olduğu için ya bu nesle çok fazla odaklanmış bir oyun diyemezdik. Nasıl Watch Dogs downgrade edilmiş diyoruz, grafikleri düşürülmüş falan diyoruz ama buna baktığımız zaman The Division'ın grafikleri bizi büyülüyor. Aynı şekilde Assassin's Creed Unity için gösterilmiş olan videoda gerçekten de büyüleyici gözüküyor. Bana biraz ilk Assassin's Creed oyununu hatırlattı. Zannedersem izleyen bütün arkadaşlar da aynı hissi almışlardır. Bu Altair'in idam edilmek üzere olan adamlara böyle bir tepeden bakışı falan vardı. O tarzda bir sunum olmuş. Ki geçtiğimiz hafta arkadaşlar zaten bahsetmiştik. Dedikodularda Fransız İhtilali döneminde geçebileceği falan söyleniyor ki keza öyle oldu. Her ne kadar Assassin's Creed'in bir diğer oyunuyla ilgili Cosmos'da herhalde, tam olarak hatırlamıyorum adını, geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmıştık. Oyunu hakkında herhangi bir şey söylemediler ama Unity her konuda bu dedikodularda bahsetmiş olduğumuz bilgilerle onaylanmış oldu. Tanıtım videosu gerçekten çok hoş ki oradaki tanıtım videosundaki grafiklerin birebir oyun içine aktarılacağı söyleniyor. İnanılmaz bir kalabalık var oyun alanında. Ancak oyunun ne tarz yenilikleri olacak bilemiyorum. Ben en büyük arzum özellikle bu Witcher serisinde olduğu gibi dövüş dinamiklerinin çok daha böyle sıradan düşman gelsin aldırayım alayım tarzında değil de arkadan da vuran olsun, önden de vuran olsun, birazcık daha böyle stratejik yönü olsun istiyorum savaşların. Biraz daha oyuncuları zorlayacak seviyede olsun istiyorum. Umarım başarılı bir oyun olur.
Evet, zaten Assassin's Creed'in herhalde dövüş sistemindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Genelde 30-40 kişi gördün mü korkusuzca aralarına dalabiliyorsun.
Ya zaten yani. Mesela baktığımız zaman Assassin's Creed 4 o klasik Assassin's Creed oyunlarından oynanış dinamikleriyle çok fazla ayrıştırılan bir seviyede değildi. İşte ıslık çalıyordun, adamın yanına çağırıyordun vesaire gibi şeyler vardı ama temel dinamikler aynıydı. Burada ne yaptılar? En büyük fark olarak gemileri koyarak, açık dünya oynanışı koyarak, gerçi açık dünyaydı her zaman ama ya bu denizleri koyarak daha doğrusu daha farklı bir yöne çekmeye çalıştılar seriyi. Hani oynanış dinamiklerini değiştiremiyoruz ama en azından farklı bir dünyada farklı konseptler ekleyebiliriz falan dediler. Ya bana soracak olursanız arkadaşlar, ben Amerika ve bu Karayip, tamam Karayip de aslında keyifliydi ama genel olarak Assassin's Creed konseptine zarar verdiğini düşünüyorum. Amerikan bu ihtilali diyelim, Amerikan devrimde açıkçası pek beni tatmin etmedi. Assassin's Creed 3'ü ben pek beğenmedim. Ama umarız bu Fransız ihtilali ile birlikte, yani Assassin's Creed Unity ile birlikte oyun o eski tadını, özellikle ikinci oyundaki tadını yakalayabilir.
Evet, umarım öyle olur.
Devrimsel farklar olabilir.
İkinci İyi bir haberimiz lazım yani.
Evet, kesinlikle. İkinci haberimiz arkadaşlar Türkiye'deki bir açıklamanın dünya basınını sarsmasıyla ilgili. Geçtiğimiz hafta Sercan Sün'ün, ki biliyorsunuzdur kendisini, Sony Eurasia'da önemli tepe isimlerden bir tanesi. Ulusal bir kanalda katıldığı programda Last of Us 2 gelecek mi diye sordular kendilerine. Last of Us 2'yi bilmem ama Last of Us'ın PlayStation 3'e çıkan sürümü gelişmiş grafikler eşliğinde PlayStation 4'e hem dijital hem de kutulu olarak bu yaza doğru çıkacak dedi. Bu haber patladı ama haberin patlamasında şöyle bir enteresanlık var arkadaşlar. Bunu pek çok kişi bilmiyor. Bizim haber editörümüz Samet bunu NeoGAF üzerinden paylaştı. Hem bölüm sonu canavarı üzerinden hem NeoGAF üzerinden paylaştı. Esas yani çıkış noktası biz olduk diyebiliriz. Yani ondan sonra dünyanın bütün sayılı internet sitelerinde, oyun basınında işte böyle böyle işte Sony Türkiye'den böyle bir açıklama geldi falan diye büyük bir patlama oldu.
Şimdi orada şöyle bir şey var. Sercan çok samimi bir insandır. Zaten birebir de tanıştığınız zaman gerçekten.
Kesinlikle evet.
Yani o samimiyetin içtenliğini hissediyorsunuz. İşten insanların da bir sıkıntıları vardır. Çok samimi bir ortamda, hoş sohbet olduğunda ister istemez bazı sırları açığa verebiliyorlar istemsizce olarak. Çünkü o zaman o insanın o kadar zengin bir gönlü oluyor ki karşısındakine bir şirket ya da bir iş ortağı olarak bakmıyor. Dostane, arkadaşça davranıyor. Bu sohbetten çıkıyor olay. Multiplayer programına katılmış ve böyle bir şey ağzından kaçırmış. Evet. Ama beni asıl yardıran olay, bir fotoğraf görüntülemek istiyorum burada. Evet, bu fotoğrafı burada göstermek
tabii
lazım.
Tabii bunu herhangi bir şekilde Türkiye'deki insanlar yapmış değil arkadaşlar. NeoGAF kullanıcıları yapmış. Gerçi belki bir Türk NeoGAF kullanıcısı da yapmış.
Burada Sercan'ın sonu yazıyor aslında.
Bizi, Samet'i de tebrik ediyorum buradan. Çok güzel yakalamış. Programı yakalayıp anında internete haberi sürmüş. Hem benim son canavar üzerinden.
Müthiş olmuş gerçekten.
Hem de NeoGAF üzerinden bayağı bir olay oldu. Tabii işin bu kısmına geçecek olursak Last of Us'ın PlayStation 4'e gelme olasılığı tabii ki de her oyuncuyu etkiliyor arkadaşlar. Her oyuncuyu heyecanlandırıyor. Kimi insanlar ya çok abartıldı falan diyor ama ya hikaye sunumunun bu kadar pike yaptığı, bu kadar tepe düzeye ulaştığı oyunların sayısı gün geçtikçe azalırken Last of Us'ın böyle bir hem yeni bir IP olarak hem de PlayStation konsolu üzerinden kendini göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. PlayStation 4'e de gelirse çok yoğun bir hele hele gelişmiş grafiklerle geleceği söyleniyor ki PlayStation 3'ün son dönemine bakıldığına göre Last of Us'ın grafikleri gerçekten güzeldi.
Evet, ama
4'te
yani,
nasıl olur acaba?
Şimdi remake olursa ben satın almayacağım. Onu söyleyeyim.
Ya, büyük ihtimalle HD şimdi şey olacak. Yani HD Collection diyeceğim ama zaten HD.
Yani bir şeyler biraz gelişirse ya derlerse ki işte şunu geliştirdik, fiziği geliştirdik, artık dünyayı daha genişlettik, daha farklı yerlerden gidebiliyorsun yani ek seçenekten. O zaman mantıklı. Çünkü ben PlayStation 3'te oynarken de açıkçası daha şunu söyleyeyim sana, şey demedim hiç. Ya bu grafiklerde keşke daha iyisini görebilsek. Ya bu grafikten o kötü olmuş falan demedim
yok,
yani.
Yok evet kesin. Zaten öyle bir şey söylemek bilmiyorum.
Haksızlık.
Çarpılırsın yani.
Ya, kulak yemiş.
Yani 7 senelik bir donanımda şey olması, yani öyle bir grafiğe sahip olunması gerçekten çok üst
yani,
düzey bir şey.
Gerçekten öyleydi. İnsanları utandırıyor yani. Benim
256 MB RAM'i var yani.
Utandırıyor gerçekten. O yani cihaza bakıyorsun, sonra bir de PC'lere bakıyorsun. Komedi 3000 dolar adam orada.
Tabii burada şeyde değinelim arkadaşlar. Ben kısaca değinmek istiyorum burada. Sony de bu son dönemlerde birinci parti stüdyolarda çok fazla işi bırakan, tepe isimlerden, stüdyolardan ayrılan insanlar oldu. Dry Club'dan tut da Dry Club'ın yapımcısı biliyorsun çıkış oyunu olacaktı. Şimdi önümüzdeki yılbaşı döneminde çıkacak falan deniliyor ki.
Ya o adam zaten baktı ki olacak gibi değil, bari istifa edeyim dedi herhalde.
Büyük ihtimalle Santa Monica Studios'tan ayrılan var ki yine daha önce konuşmuştuk arkadaşlar hatırlıyorsanız, God of War'ın yapımcısı ayrıca bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışıyormuş. Hatta neredeyse tamamlanmak üzereymiş, konseptler falan hazırmış. O da iptal edildi, o kişi de ayrıldı. Ve son olarak Uncharted 4'ün yönetmeni de şeyi bıraktı, Naughty Dog'u bıraktı.
Ya şimdi orada
büyük ihtimalle yeni bir yapılanma var. Keza Guerrilla Cambridge'den de ayrılanlar oyunu.
Ya şimdi normaldir yani, ben şöyle düşünüyorum. İster istemez bir ürün geliştiriyorsunuz. Geliştirme süreci boyunca maaşınızı alıyorsunuz. Yani zaten maaş size bunu geliştirmeniz için veriliyor. Sonra ürün üstünde o kadar fazla emek harcıyorsunuz ki o çıkan ürün sonunda şunu düşünüyorsunuz ister istemez. Ya acaba ben olmasaydım bu ürün olur muydu? Bu ürün olmasaydı firma bu kadar para kazanır mıydı? Şimdi firma bu kadar para kazanırken benim bu kadar maaş alıyor olmam hak mıdır?
Değil midir?
Değil midir diye bir orada döngüye giriyorsunuz.
Ya mesela şey var.
Ve doğal olarak şimdi sözünü kesin tamam.
Hayır hayır estağfurullah.
Sonuç olarak bir çalışansınız. Ne kadar yararlı işler yaparsanız yapın üstünüzde bir müdür var. Ben bu tip insanların çok başarılı işler sonunda hak ettikleri yere gelmediklerini düşündükleri için ayrıldıklarını düşünüyorum.
Olabilir,
yani
doğru.
Belki de daha yüksek pozisyonlara gelseler.
Ya tabii ki canım, şimdi koskoca bir stüdyoda bütün işte Uncharted 4'ün yönetmeni dediğimiz zaman geri planda kalmış olan bütün bir ekibi, yani belki 70 kişilik bir ekipten konuşuyoruz burada. Sen geriye kalan 69 kişiyi silmiş oluyorsun. Evet. Sanki bu adam her şeyiyle kendisi ilgilenmiş gibi. Tabii ki de onun bulunmuş olduğu konum belki stratejik bir konumdur. Gerçekten de oyunun yakalamış olduğu başarıyı bu kişi perçinlemiştir ama geriye kalan ekipte bence öyle ya bu adam ayrıldı falan dememek lazım ama ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Genel itibariyle birinci parti stüdyolarda yaşanan bir hareketlilik var Sony'de. İlerleyen dönemlerde farklı stratejilerle karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.
Bakalım ne olacak? Oyun dünyası zaten hep hareketli, yazılım dünyası.
Tabii mesela senin dediğin konuya gelecek olursak, ya Call of Duty Modern Warfare çok büyük bir ün yakaladı. İkinci oyunu falan deliler gibi sattı. Üçüncü oyununa gelmeden önce biliyorsun Vince Zampella ve Jason West ayrıldı. EA'ye geçti ve Titanfall oyununu geliştirdiler.
İyi ki de ayrılmışlar yalnız. Bu arada ona da değineceğim.
Sen oynadın değil mi?
Ya ben çok uzun süre oynama zarfı olmamıştım. Xbox One aldıktan sonra oynamaya başladım açıkçası. Ya oyun ne güzel olmuş.
Benimle
ya
de paylaştı. Kardeşlik yaptık.
Evet, programın sonunda...
Normalde ben PC'den oynuyorum
evet,
ama.
Programın sonunda bu hafta neler yaptık konuşuruz zaten. Ben evet. Buradan bir değişik habere geçmek
tabii
istiyorum.
Ki.
Şimdi drone haberlerini çok fazla yapıyoruz. Biliyorsunuz 4 pervaneler var, uçuyorlar falan. Bir de uçaklar var tabii ki. Son dönemde popüler bir konu var bu RC'ciler içinde. Yani model uçak uçurmayı sevenler arasında. Son dönemde değil miyim aslında? Yıllardır adamlar yapıyor da bizim ülkemizde çok fazla görmediğimiz için.
Evet.
Gördüğümüz zaman ne değişikmiş diyoruz. Kamera üstüne takıyorlar bu cihazları ve uçurup tabii ki o görüntüleri gökyüzünden kaydediyorlar. Ülkemizde de başarılı arkadaşlarımız var. Mesela PC Labs ekibinden Özkan'ın şirketi var, Sky Pro isimli. Ve onlar da dizilere ve benzeri profesyonel işler için yukarıdan
görüntü hazırlıyorlar.
Evet, yani teknolojiyle yakın ilişki içinde olan insanlar bunları zaten Türkiye'de uzun zamandır kullanıyorlar. Lehman Aviation isimli, aslında Aviation mı nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Alttaki barda yazıyor.
Alttaki özel barda oradan
okumak
arkadaşlar.
Zor evet. GoPro için geliştirdiği yeni insansız araçlarını tanıttı. Şimdi bu insansız araçları özel yapan bir şey var. Çünkü bu insansız araçları Android cihazınızdan, Windows Phone cihazınızdan ya da Windows tabletinizden programlıyorsunuz. Sonrasında hiçbir profesyonelliğe ihtiyaç yok. Çalıştırıp gökyüzüne atıyorsunuz. O sizin belirlediğiniz koordinatlarda uçup görüntüler alıp konuyor.
Evet, çok.
Bu kadar basit, bu kadar güzel.
Tabii bunların havada durma süreci boyunca mesela rüzgara dayanıklılığı,
evet,
hava şartlarına dayanıklılığı değindim. Ne kadar önemli.
Şimdi şöyle bir durum var. Güvenlik gerekçesiyle sadece 5 dakika havada kalıyormuş bu cihaz. Yani gidip casusluk için kullanma, insanları rahatsız etme. Sadece 5 dakika
tabii,
uçabiliyor.
Tabii askeri üsleri falan çekme
tabii ki.
Söz konusu
35 kilometre hızdaki rüzgarlara dayanabiliyormuş, uçabiliyormuş uçak. Çok enteresan bu. Bilmiyorum, belki de 35 kilometre hız bana yüksek geliyor ama belki de düşük bir hızdır. Hani ben havacılıktan çok anlamıyorum. Bu arada onun da altını çizeyim. Bilen arkadaşlar varsa, yazarlarsa sevinirim. 100 metreye kadar yükselebiliyormuş. Ve uçuşu sırasında da nerede olduğunu, koordinatlarını sana direkt cep telefonuna yollayabiliyor. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani bu cihaz özellikle haritacılar için de güzel olabilir. Projeler için bazen gidip arazileri görüntülemeleri gerekiyor. Bu uçağı atacak havadan. Şık şık şık koordinatlarıyla zaten evet. Görüntüler elinde olacak. Haritayı çıkartıp belki oradan görüntüleme
yapabilecek. Ya belki şeyde bile kullanılabilir. Bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum ama bu devlet yeniden yapılanmadan falan bahsediliyor. Mesela bugün İstanbul'da işte şehirleşme değişecek falan diyorlar. Belki de böyle bir genel olarak
evet,
gece konduların bulunduğu veya şehirleşmenin çok bozuk olduğu bölümlerde
doğru söylüyorsun.
Böyle bir şey yapılabilir yani.
Şimdi mesela burada bazı arkadaşlarımız şey söyleyebilirler. Uydular var, niye bunları kullansınlar diye, ama uydular arkadaşlar çok yüksek çözünürlükte görüntüler sağlayacağı zaman yüksek maliyete neden oluyorlar. Bunun yerine çok yüksek çözünürlükteki görüntüyü siz bu uçakla uçurup o arazinin üstünden bilgisayar ortamında birleştirerek elde edebilirsiniz. Çünkü GoPro dediğimiz ayet 4K video kaydedebiliyor. Bu uçtuğu süre boyunca çektiği fotoğrafları birleştirdiğinde elinde inanılmaz yüksek çözünürlükte bir detay olur. Ve böylece o binaların arasına girebilirsiniz. Mesela uydu görüntülerinde en çok yaşanan sıkıntı bu projelerde, binaların projelerinin çizilmesinde. Ya da kaç gece kondu var, işte hangisinin arasına giriyor
falan. Burası yıkarsak olur falan.
Evlerin arasını göremiyorlar.
Evet.
Nerede bitiyor, nerede başlıyor ya da o çatı mı? Acaba çatının altında başka bir şey var mı, balkon var mı gibi detayları göremiyorlar. Bu uçaklar sayesinde görme şansları var. Böylece aslında birçok insanın, mühendisin işine yarayabilir diye düşünüyorum.
Yani olur da arkadaşlar, bu tarz bir cihaz alamazsınız. Uçurtmaya böyle bir kamera bağlayıp hem şöyle bir şey var. O 5 dakika mı duruyor? Siz uçurtmayla birlikte bayağı uzun süre çekersiniz zannedersem.
Ucuz versiyon olur. Bir de olur da alırsanız lütfen bizle de paylaşın.
Biz de bir görelim.
Çok merak ediyorum. Görmek
acaba
isterdim
kaç
açıkçası.
Balırlık bir fiyattan
açıkçası fiyat bilgisi fiyat paylaşılmamış bilgisi daha ama fiyat bilgisi çoktur. Çünkü bu biraz profesyonellere hitap eden bir şey. Evet. Para kazanacağım bir şey varsa ortada. Yani bir cihaz satın alıp ondan para kazanacaksan ilk baştaki maliyeti biraz fazla.
O da senden para kazanıyor.
O da senden para kazanıyor. Bir diğer haberimiz ise Panasonic'ten. Biliyorsunuz Panasonic giyilebilir bir kamera üretmişti. Biz de bunu sizler için incelemiştik. Yeni versiyonu HX-A500'ün de görüntüleri ve lansmanı yapıldı. Görüntüleri yayınlandı, bir de lansmanı yapıldı aslında. Bu cihazın özelliği ise bu giyilebilir kamera artık 4K çözünürlükte 25 kare saniye görüntü kaydı yapabiliyor. Full HD'de ise 60 kare saniye görüntü kaydı yapabilen cihaz. Aynı zamanda DVD kalitesinin biraz üstüne 848x480'e gerilediğinizde ise 200 kare saniye kayıt yapabiliyor. Şimdi Panasonic kamerasını özel yapan şey GoPro'dan farkı şu. Panasonic kamerası giyiş tarzından dolayı zaten videoda görüyorsunuz. Bu birinci şahıs görüntüsüne çok uygun. Hatta benim videolarım da var. Biz onun incelemesini çekerken de bir aksiyon sahnesi yapmıştık. Evet. Takır tukur gelip en son seni tokatlıyordum onun videosunda.
Evet. Bir dip çıktı.
Evet, herkese demiştik ki niye Talha abiye bir şey oluyor biliyorsun.
Bakalım bir devam filmi çekersek arkadaşlar o filmin kahramanı olacak. Ben olacağım.
Orada birinci görüş şahıs açısını birebir verebiliyordunuz o kamerayla. Bu yüzden ben çok sevmiştim. Zaten videoda da biraz onun üstüne durulmuş. Gerçekten anı sanki oradaymış gibi yaşıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. GoPro'da kaskınızın üstüne taktığınız için GoPro'yu tepeden bir görüntü oluyor. Yani o ellerini kollarının tam uzunluğunu göremiyorsun. Burada elinde bir şey tutarken falan tam görebiliyorsun ki bir aracı tamir eden ustanın gözünden vermişler mesela olayı. Birebir sanki oradasın. Net yaşayabiliyorsun. 3 metreye kadar 30 dakika boyunca suya dayanıyormuş. Yani suya %100 dayanıklı değil.
30 metrede fena.
Yani su geçirmez değil daha doğrusu. Suya dayanıklı ama su geçirmez değil. Üzerinde de bir ekran var. Bu ekran sayesinde kameranın nereye baktığını görebiliyorsunuz. Bu da avantaj. Ama zaten bu kamera cep telefonu tablete görüntü aktarabiliyordu. Sesi ve görüntüyü aktarabiliyordu. Oradan da tabii ki kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Panasonic bundan önceki modelinde de bu modelinde de asıl üstüne durduğu konu bu kamera direkt olarak 100 stream'e canlı yayın yapabiliyor.
Ya mükemmel bir
özellik. Evet, bilgisayara falan ihtiyacınız yok. Wi-Fi hattı varsa bulunduğunuz ortamda onun üstünden canlı yayına çıkıyorsunuz ki bu da ayrı bir deneyim.
Artık insanlar şeyi düşünüyorum ya bu kamerayla bağlanıp hani paylaşım çılgınlığının yaşandığı bir dönemdeyiz. Herkes bir nebzede yediğini içtiğini bile paylaşır hale geldi.
Evet.
Acaba diyorum artık ilerleyen dönemlerde herkes bir dijital bir platformda buluşup canlı canlı görecek mi? Yani çok ilerleyen dönemlerden bahsediyorum. Tabii
olur
teknolojinin
bence
pek yaptığı dönemlerden
şimdi
bahsediyorum.
Bir tane Oculus Rift'te yapılmış bir deneme var mesela. O deneme çok enteresan. Sanal gerçekliğin ve canlı yayının bu canlı görüntü akışının nelere kadir olduğunu gösteriyor. Şimdi adama takmışlar kaskı. Sen de yanında bana bakıyorsun. Ben kaskı takarım ama senin de üstünde bir tane kamera var. Ben o kameradan kaskı hareket ettiğince o kamera da hareket ediyor. Yani senin elindekileri falan görüyorum. Şimdi ben elimi kaldırdığımda sen de elini kaldırıyorsun. Böylece aslında ben neyi hissediyorum biliyor musun? Sen bana bakarak tabii taklitimi yapıyorsun benim. Şimdi ben kaskın içinden senin bakış açından gördüğüm için ben elimi kaldırdığımda sen de kaldırdığında sanki aslında ben senin içine girmiş gibi hissediyorum.
Çok fena şeyler bunlar.
Bu sefer de neyi burada denemişler? Bir kadının içinde olsan nasıl hissedersin? Deney bu
bir
mesela.
Bayan olarak.
Evet. Bir erkek oturuyor bir bayanın içinde. Bir sonraki aşamada da yine inanılmaz bir görsel var. The Verge'in yaptığı aslında bir belgesel gibi bir şey, bir çalışma. Tekerlekli sandalyedeki bir kadın bir dansçının gözünden görüyor. Ve yani tekerlekli sandalyedeki kadın hareket yaparken dansçı da onun hareketlerine bakıp ona göre hareketler yapıyor. Mesela tekerlekli sandalyedeki kadın ayağını kaldırmak istiyor diyelim. Dansçı ayağını kaldırıyor.
Yani
kendi ayağını.
Feyiz alma olayını artık teknolojik yönden
evet, şey yapabiliyoruz. Aslında teknolojinin ileride nelere, hangi noktaya gelebileceğini net bir şekilde görüyoruz. Beni çok etkiledi.
Evet yani, gerçekten yani mesela senin söylemiş olduğun bu dansçı ve sakat insan arasındaki ilişki gerçekten de çok
inanılmaz.
İnanılmaz. Yani duygusal anlamda da her iki insanın birbirini anlaması açısından
evet, bu çok canlı önemli. Görüntü akışı o yüzden çok güzel. Tabii biz kameradan nereye geldik?
Evet, dramatik bir şeye
nerelere gideceğiz.
Nerelere gideceğiz? Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Mental teknolojisi ile birlikte AMD ekran kartlarından daha iyi performans sağlayacak. Böylece her oyunu orta düzey bilgisayarlarda da oynayabileceğiniz bir aslında sistem geliştirdi. Nvidia kanadına baktığımız zaman hep eleştiriyoruz. İşte bak konsollarda görüyoruz AMD'yi, işte Mental teknolojisiyle PC oyunculuğuna da değer veriyor. Nvidia bu işin neresinde falan diyoruz derken bir dedikodu şu anda yayınlanmış durumda. Microsoft'un DirectX 12 lansmanı da gerçekleşti geçtiğimiz hafta ve gördük ki Mental teknolojisini de destekleyen bir sisteme sahip bu teknoloji. Aynı şekilde Nvidia'nın da Mental teknolojisine benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ve bu teknolojiyle birlikte DirectX 11 desteğine sahip oyunlarda bir sürücü güncellemesiyle birlikte aynı şekilde performansı arttıracak bir yazılım oluşturacaklarmış.
Evet,
deniliyor tabii
aslında
ki.
Aslında böyle bir şey yaparlarsa elleri çok daha fazla güçlenir rakiplerine göre. Çünkü AMD'nin Mental teknolojisinin çalışabilmesi için oyun motorunun, oyunun buna destek veriyor olması lazım. Fakat siz sürücü bazında böyle bir şey gerçekleştirirseniz ki nasıl gerçekleştirecekler? Bu da muallak. Çünkü zaten orada frenlemeyi yapan DirectX aslında.
Evet, kendisi
yani sen
zaten.
Sen DirectX'i kullanarak bu freni aşamazsın. Yani bu şuna benziyor. Diyorsun ki Ferrari'yi geçen bir araba yapacağım. Ama bunu Shine'i hiç özelleştirmeden yapacağım falan. Shine'in içinde yapacağım diyorsun. Bu birazcık garip tabii ki.
Yani evet, enteresan.
Enteresan bir olay olacak. Bilmiyorum nasıl yapacaklar.
Zaten dedikodulara bakarsak TIF üzerinden falan yapmışlar bu çalışmaları. Yani TIF ne kadar performans gerektiren bir oyun ki zaten.
Evet,
yani
doğru,
çok fazla
doğru.
Aksiyonun dönmediği.
Aslında daha öncesinde biz şuna şahit olduk biliyorsun. Sürücü güncelleniyordu, oyun üstünde %20 performans artışı kazanıyordun. Hiçbir şey değişmeden.
Değişmeden.
Evet. Belki de onun gibi bir ileri seviyede optimizasyon yapacaklardır. Oyuncuların yararına olan her şeyi destekliyoruz tabii ki, yapsınlar. Sonuçta bedava sürücüler yani.
Yani tabii ki bu bir dedikodu arkadaşlar ama umarız gerçekleştiğinde de
evet,
biz de zannedersem burada bir test yaparak bunun ne kadar
gerçek olduğunu
ne kadar hayal ürünü olduğunu, naylon fatura olduğunu görebiliriz evet. Büyük ihtimalle. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Amazon kanadından gelen ki kendileri internet aleminin en sağlam alışveriş mağazalarından bir tanesi, en ünlülerinden bir tanesi. Amazon'u kaç zamandır böyle oyun konsollarıyla alakalı dedikodular duyuyorduk açıkçası. Ve bu Kindle Fire'la birlikte baktığımız zaman donanım açısından da iyi işler yapabilecek. Kindle Fire bildiğim kadarıyla Amerika'da
evet.
Epey satmış ve çok talep görmüş bir tabletti. Oyun konsolu pazarıyla ilgili sürekli dedikodular vardı. Son yapılan atılımlar ve gerçekleştirilen bir davet olayı Amazon acaba 2 Nisan'da bir konsol mu duyuracak fikrini insanların beyninde oluşturmuş durumda. Zira Double Helix Games'i Strider'ın yapımcısını satın aldılar yakın süre zarfında. Ve daha sonra bazı müşterilerine 2 Nisan tarihinde yapacağımız duyuruda siz de buyurun gelin gibisinden bir davetiye, dijital davetiye göndermiş durumda. Amazon'un oyun endüstrisine girmesi nasıl olur acaba? Oya tarzında bir konsolla mı çıkar yoksa Sony ve Microsoft'ta da olduğu gibi böyle ana akımı gerçekleştirecek bir platformla mı çıka gelir
şimdi,
bilemiyorum ama
orada
ben
Amazon'u,
mobil oyunculuğa dönük bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum.
Tabii orada Amazon'un elini güçlendiren şöyle bir şey var. Amazon biz ticari satış sitesi ama dünyanın dağıtıcılarından bir tanesi. Dağıtıcı derken şöyle bir şey. Yani oyun satışlarına bakıyorsun, oyun satış rakamlarına deli gibi dağıtıyorlar. Android için özel marketleri var Amazon Market. Android markette kazandığınız an daha fazla kazanıyorsunuz. Son
ben bile
Bioshock
ya şey de çok güzel mesela indirimleri de çok güzel.
Evet.
Yani Steam kadar başarılı indirimleri var. Ben Bioshock Infinite'i oradan 9 dolar almıştım. Yani.
Mesela Android tarafında yapılan özel markette developerlar için şöyle bir açıklama yapılıyor. Siz mesela bir geliştiricisiniz. Gittiniz bunu Google Play Store'a koydunuz ve Amazon'a koydunuz. Amazon'da yaklaşık olarak 3-4 kat daha fazla kazanma getiri şansınız var. Amazon'un marketinin böyle optimize, güzel çalıştığı konuşuluyor. Şimdi eğer bir Android tabletle gelirlerse zaten altyapı adamlar da hazır. Yani oyunları dağıtmak, oyun motoru, oyunun nasıl kurulacağı vesaire kısmında. Oyun motoru değil mi? Yani oyunun nasıl kurulacağı, işte o dağıtım seviyesi, insanların satın alabileceği platformlar, menüler biliyorsun asıl iş bunlarda. Bunların hepsi Amazon tarafında hazır ve tedariği oldukça kolay. Şimdi bir arada Xbox kısmını Microsoft'tan satın alacağı konuşuyordu.
Evet, öyle bir dedikodu çıkmıştı.
Yani öyle büyük bir firma. Şimdi Amazon'u sakın burada Capesbrodo.com ya da hızlıal.com gibi sitelerle karıştırmayın. Adamlar tamam online satış yapıyorlar ama arka planda bunun öyle bir sistemini oluşturmuş durumdalar ki film satışı, dijital müzik satışı kısmına da etkin bir şekilde çalışıyorlar.
Kitap bile satıyorlar. Dijital
zaten
kitap,
kitap satışı olarak geldiler. Dijital kitaplarla yükselişlerini sağladılar. Yani Amazon dediğimiz platform oyun yani, alacak dendiği zaman bu o yüzden ciddiye alınıyor.
Sadece
yani.
İnternet mağazacılığı yapan bir firma olarak görmemek
evet,
lazım herhalde.
Yani Oya'ya göre çok daha başarılı olur eğer bir cihaz.
Şey de var yani vermiş oldukları ilanlara bakıyorum şimdi burada gözüme de çarptı. Yazılım mühendisi ilanı veriyorlar ve bu yazılım mühendislerinin Unity, Unreal, CryEngine gibi oyun motorlarını başarılı bir şekilde kullanacak insanlar olmasını istiyorlar ki burada ciddi bir aslında atılım söz konusu.
Demek ki kendi oyun stüdyolarına sahip olmak istiyorlar
evet,
işte. Yani bu çok önemli bir konu.
Acaba bir konsolla falan çıka gelirler mi sence? Bilmiyorum bu Microsoft'tan alma durumu gerçeğe dönebilir mi? Veya kendileri bir platform olarak çıkarlar mı? Yoksa
şimdi
sadece
şöyle bir şey,
oyun geliştirme aşamasında mı?
Bence konsol işini mobilde yapmaları daha iyi. Çünkü Kindle Fire serisi oldukça fazla satıyor Amerika'da. Yani Android aslında tablet kısmını domine etmiş durumdalar o tarafta satış rakamlarıyla. Şimdi bu her Kindle Fire cihazı bir oyun konsoluna çevirme fikri onlara çok bence cezbedici gelmiştir. Ki böyle bir potansiyelleri var. Düşünsene zaten milyonlarca müşteriye satmışsın, bir güncelleme göndereceksin. Oyun marketi ve o cihaza özel oyunlar ve çok iyi kalifiye geliştiriciler tarafından yazılmış oyunlar olacak bunlar. Bu sefer sen oradaki marketi ayrı bir yere çekebilirsin.
Ki yine Amazon dediğimiz gibi bir internet mağazası olduğu için kendi mağazasından yapacağı bu oyunlara özel indirimlerle vesaire kendi içinde bir ekosistem oluşturmuş olacak
tabii,
aslında.
Bu arada Kindle tabletler Android tablet olarak geçiyor ama üzerinde de Amazon'un oldukça fazla özelleştirdiği bir yazılım var. Yani öyle Google Play Store'a girip bir tane uygulama indirip kullanamıyorsunuz. Bu yüzden böyle bir önem taşıyor. Yani milyonlarca insana bir güncelleme gönderecekler. Hop, oyun markete eklenecek oraya apayrı. Oyun konsolu kalitesinde oyunları alabildikleri. Sen artık oradaki hacmi düşün.
Evet.
Yani bu Ouya falan gibi böyle Kickstarter projesi olmaz. Çıktığı zaman tüm o devlerin dikkatini çeken, yeniden bazı şeyleri sorgulamalara neden olan bir girişim de olabilir. Hani bu Steam Machines falan diyoruz ya, evet, hikaye olur yani.
Yani mobil platformla ilgili bir şeyler yapacaklarmış gibi geliyor bana. Çünkü mobil platform ciddi anlamda büyük yükselişte.
Evet, onlar da zaten bu yükselişten gereken payı alıyorlar. Daha da fazlasını almak istiyorlar. Şimdi teknoloji tarafına geldiğimizde teknoloji kimi zaman can alıyor, kimi zaman da can veriyor, hayat kurtarıyor biliyorsun. Hayat kurtaran teknolojiler son dönemde özellikle araba konusuna baktığımızda çok fazla gelişmiş durumda. Tabii ki tıbbi falan gelişti de ben sadece o an kazada karşı senin hayatını kurtaran, ölmeni engelleyen teknolojilerden bahsediyorum şu anda. Özellikle hava yastığı teknolojisindeki gelişmeleri biliyoruz zaten. Şu an hava yastıksız bir araç satın alman neredeyse imkansız gibi bir şey. Giriş seviyesi araçlarda dahi hemen direksiyon tarafında sürücüyü koruyan.
Standart haline gelmiş durumda.
Evet, standart olarak bunu görüyoruz. Motosikletlerde ise ne yazık ki araçlardaki kadar şanslı değiliz. Motosikletten düştünüz mü gerisi Allah'a emanet. Yani tamam güvenlik önlemlerini alıyorsun ama motosikletten düşmek o kadar rastgele bir durum ki neyin üstüne düşüyorsun, nereye düşüyorsun, hangi hızda düşüyorsun, neden dolayı düşüyorsun, nereye çarpacaksın gibi bir sürü
yani,
olasılık
yani motosiklet
var.
Biraz daha tehlikeli. Yani bizim
biraz daha derken aslında
şey
yani
vardır. Anneannem şey der, iki tekerlekli bir şeytan işi yavrum falan derdi. Aklıma nedense hep o geliyor ama gerçekten de baktığımız zaman motosiklet kazalarında bu fırlamalar,
evet,
sürücüsünün
korusun,
daha böyle
ölümcül oluyor
uzak
genelde.
Mesafelere gitmesi gibi şeyler oluyor.
Evet, motosikletçilerin genelde motosikleti bırakma konuları şöyledir. Düştüm bıraktım, hani ölmedim bunu
bir
bana
de trafikte
bir
de çok böyle bir
derler.
Sıkıştırıyorlar veya pek saygı görmüyorlar bu tarz şeyler. Özellikle Türkiye'de
yani motosikletçilerde
yabancı.
Motosikletçilerde kaşınanları da var şimdi, hepsi de düzgün gitmiyor.
Kaldırımdan kalkıp gideni
şoförün
var ya.
Şoförün de düzgün olmayanı var. Motosikletçinin de düzgün olmayanı var. Evet. Şimdi hepsini sanki bir tanesi süper sürüyor, bir tanesi de mükemmel kötüymüş gibi göstermeyelim. Ducati ise burada Multistrada d'Air, bunu da okuyamıyorum. Yani bu isimler nasıldır?
O dur, İtalyancadır büyük ihtimalle.
Multistrada herhalde bu.
Olabilir.
d'Air isimli motosikletiyle beraber yeni bir arkadaşlar şey verecek. Ceket verecek, motosikletçi ceketi. Bu ceketin içinde hava yastığı var ve motosikletle beraber Wi-Fi üstünden haberleşiyor. En ufak bir kaza durumu oldu mu o seyreden havalanmaya başladığınızda 45 milisaniyeden daha kısa bir sürede şişerek sizi koruma altına alıyor. Boyun kısmını, vücut gövdeni koruyor senin.
Ya,
o
balon
gibi kırılmaları felç olmana neden olabileceği
şey
için direkt o bölgeyi koruyor.
Tehlike anlarında şişen balon balığı var biliyor musun? Pışt, kendini şişiriyor.
O da
böyle.
Öyle
onun
bir
gibi
şey,
bir şey herhalde bu da.
Hızlı bir şekilde açıklığa çok benziyor. Şimdi tabii ki güvenlik önlemlerini almışlar da Ducati yılların
evet,
motosiklet üreticisi.
Ben bile çok fazla motosikletle alakam olmamasına rağmen biliyorum bu filmi.
Evet, umarız bu teknoloji yayılır, gelişir. Çünkü Ender de biliyorsun motosiklet kullanıyor.
Evet.
Allah korusun diyoruz. Yani ne kadar gelişirse bu teknolojiler, ne kadar korunursa motosikletçi kardeşlerimiz hepimiz için o kadar iyi diyoruz. Bir sonraki habere geçeyim. Şimdi motosiklet kullanmadığım için.
Acaba bu da ilerleyen dönemlerde tıpkı hava yastığında olduğu gibi bir standart haline gelir mi?
Gelecek bence. Zaten çok fazla çalışma var bu konuda. Bu da benim gördüğüm en güçlü, en ele gelir tek şey çalışmadan
koruma
bir tanesi. Yani gerçekten unsuru çalışacak bir şeye benziyor. Bilmiyorum. Evet. Bir de sonuçta Ducati'den geliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir Kickstarter projesi değil. Bu önemli bir konu.
Sonuçta o markayı yükseltecek, değerini
tabii, yani
motosikletçiler gözünde de bir seviyeye
taşıyacak. Uzmanlığı
var,
adamın deneyimi var yani. Bu tarafta bunu kullanır. Bir de bu hafta gerçekleşen önemli bir olay var. Biliyorsunuz Londra'dan sizlere detayları aktarmıştık. HTC yeni telefonu, HTC One M8 modelini lanse etti. Yeni model tasarımsal anlamda gerçekten Android cihazları bir başka seviyeye getiriyor diyebiliriz. Ayrıca çift kameralı, çift lensli kamerasıyla da oldukça enteresan efektler yapabiliyorsunuz. Zaten detaylı bir inceleme yapmıştık. Bunu sizlere kısaca bir değinmek istedim. Hani bu hafta bu da oldu. Sitemizden incelemeni görebilirsiniz. Twitter uygulamayı güncelledi. Bilmiyorum ne kadar önemli artık bizim için. Twitter'a artık ulaşamıyoruz. Gerçi birçok kişi ulaşıyor da ulaşamayanlar da çoğunlukla.
Ben Twitter'ı çok hani işim gereği kullanmam gerekiyor.
Ben
VPN
de öyle
üzerinden falan kullanıyorum.
Ya
çünkü bizim en büyük haber kaynağım orası benim.
Öyle Facebook'u da kapatsalar, Twitter'da kapalı zaten. Mesela bir canlı yayın yapacak olsam insanlara nasıl haber vereceğim? Ben eskiden Twitter'a yazıyordum. Hop 100-150 arkadaşımız geliyordu. Hep beraber oyun oynuyorduk falan.
Evet.
Şimdi nereden kimi bulacaksın? Gerçekten değişik bir ortama doğru gidiyoruz. Her neyse. Twitter'ın yeni yazılımıyla beraber artık birden fazla fotoğraf atabileceğiz ve kişileri fotoğraflarda etiketleyebileceğiz. Facebook'un en ünlü fonksiyonu, evet, en çok tutan fonksiyonu Twitter'a gelmiş durumda. Birkaç fotoğraf atabilmek iyi olmuş açıkçası. Çünkü bazen böyle bir ürününle ilgili ya da bir konuyla ilgili bir şeyler paylaşman gerekiyor. Sadece bir tane fotoğraf atabiliyordun.
Tekrar tekrar tweet atıp da evet, ana sayfayı da şey yapabiliyorsunuz bazen.
Mesela Cumhurbaşkanımız bazen bunu çok yapıyor. Bir parça tura parça gidiyor.
Burada mesela ayran içtik.
Takip ediyordum onu eskiden. Burada ayran içtik falan diyor ya da böyle bir 50 tane mesaj var. Yani bloğa yaz, link ver değil mi? Ama öyle bir şey yok. Şey 50 var, tane mesaj var. Alttan yukarı okuyorsun bir de. Öyle garip bir şekilde.
Acaba kendisi mi yazıyor yoksa bir...
Tabii ki bir sosyal danışmanı var.
Sosyal danışmanı diyor da sosyal danışman değilmiş o zaman yani. Yani garip sosyal, oluyor. Hani Twitter'ın kullanım şekli.
Evet
yani
öyle değil böyle herhalde. Böyle blog paylaşıyordu orada şöyle. 140 karakterde anlatamıyorum. Resimleri paylaşacaklar. 50 resim atıyorlar falan böyle. Bence kötü oluyordu. Şimdi iyi olacak onlar için. Dörder dörder atarlar resimleri diye düşünüyorum. Bir diğer haberse... Biliyorsunuz pil konusu oldukça büyük sıkıntı hem dizüstü bilgisayar kullananlar için hem de akıllı cihazlarını kullananlar için. Battery Box isimli bir projeyle beraber hem MacBook Air'lara hem de iPhone, iPad gibi cihazlara uzun süre yetecek bir güç ünitesi sağlanmaya çalışılmış. 12.000 mAh gücündeki bu üniteyle beraber hem iPad'inizi hem iPhone'unuzu defalarca şarj edebiliyorsunuz. Hem de MacBook Air'ı 12 saat boyunca çalıştırabiliyormuşsunuz ki bence önemli bir süre ekstra olarak. Bu batarya özel kılansa, şimdi bu taşınabilir bataryaların en büyük sıkıntısı şarj döngü ömürleri az. Yani burada insanlar bunu çok karıştırıyorlar. Çin'den ucuz getiriyorlar bu cihazları ama pillerin kalitesini şarj döngü ömürlerinin uzunlukları belirler. Mesela sen bu cihazı aldın. Bu cihazın bataryası sana 1000 şarj döngüsü ömrü veriyor. Yani ne demek bu? 1000 kere full şarj edip tamamen boşaltabilirsin. Ve sen günde bir kere şarj ettiğini düşünürsen bu 1000 gün eder, 3 yıl eder senin bunu halletmen. Ama sana kalkıp 300 şarj ömrü sunsa, 300 gün, 200 gün, 100 öyle, gün, hop 3 ay etti.
Bir hafta
öyle yani şimdi 5 dolara 10.000 mAh batarya aldım diyor adam. Şarj döngüsü ömrü 3 ya da 5'tir herhalde.
Yani onu yani 10 defa alıyor, ötekiyle aynı hesaba geliyor.
Bataryası yarılanmış oluyor. Buradaki projede 5 yıl boyunca bu bataryayı yüksek performansınızda kullanmanız amaçlanmış. Böylece aslında geri dönüşüm süreci de uzadığı için, daha doğrusu kullanım ömrü uzadığı için arada çok fazla eskitmiyorsunuz. Çevrede daha az kirlenmiş oluyor. Umarız başarı ulaşan projelerden bir tanesi olur. Son konuysa biliyorsunuz LG akıllı ampullerini tanıttı. Bu konuda Philips Hue serisiyle beraber tek başına kalmıştı. Şimdi ise LG ve Samsung'un da işin içine girdiğini görüyoruz. Cep telefonuyla evimizdeki ampulleri kontrol etmemiz üzerine kurulu bir proje bu. Değişik renkler atayabiliyorsunuz bu ampulleri. Sadece 2 tane fotoğraf yayınlanmış durumda. Biz ise Hue'nun bir tane videosunu koyuyoruz. Nasıl bir şey olduğunu görsün diye.
Böyle sürekli farklı renkler mi olacak?
Cep telefonundan rengini ayarlayabiliyorsun. Ne zaman kapanacağını. Ya da diyelim cep telefonuna mesaj geldi SMS. Lamba yanıp sönüyor falan. Değişik böyle bir olayı var. Ya da sen eve girdiğinde lambalar yanıyor. Cep telefonunu gördüğü için.
Şey yapmaya gerek yok mesela. Eve 5 adım kalmış. Hemen oradan basacaksın. Hani evin içinde bir de karanlıkta düğme aramaya gerek yok.
Evet ya da ev senin geldiğini anlıyor zaten cep telefonun yaklaştığı
akıllı
için.
Akıllı eve doğru.
Evet akıllı ev için gerçekten oldukça güzel bir proje. Samsung LG gibi firmaların girmesi ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Bu sektörde fiyatlar düşecek oluyor arkadaşlar. Önemli olan konu bu. Çünkü tekseniz eğer sektörün kaymağını siz yiyorsunuz. Philips de uzun süredir bu kaymağı yedi.
Evet. Şimdi LG ile Samsung biraz da ben banayım diyor.
Evet Koreliler büyük ihtimalle fiyatları düşürecekleri diyoruz.
Evet kısa kısalar senin bitti herhalde Mesut. Ben alayım ele hemen kendi kısa kısalarımı. Arkadaşlar bunu da hemen kısa kısalara koydum. Çünkü 2 haftadır falan veya 3 haftadır Oculus Rift konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden birisiydi. Facebook bildiğiniz gibi Oculus Rift'i güzel bir para karşılığında satın aldı. Aslında bu satın alma karşısında Oculus Rift'in ilk önce borsadaki değerleri düştü. Daha sonra da aralarında Minecraft yapımcısının da olduğu bazı oyun firmaları biz oyun geliştirmeyiz. Facebook olayı bizi birazcık kıllandırdı dediler. Bilmiyorum Facebook Oculus Rift'i ne gibi projelerde kullanacak. Zira Zuckerberg abimiz sadece oyunlar değil hayatın farklı yerlerinde de nasıl kullanılabileceğine dair size örnekler sunacağız ilerleyen dönemlerde dedi. Merakla bekliyoruz. Bakalım ne tarz bir yapıyla karşımıza çıkacak Oculus Rift. Bir diğer haberim Wolfenstein'ın koleksiyoncu sürümünden. Çok ilginç olduğu için aldım bu haberi. 100 dolarlık bir koleksiyoncu sürümünden bahsediyoruz arkadaşlar. İçinde işte robotları, soundtrack'i, artwork çizimleri falan var. Ancak oyunun kendisi yok. Böyle bir koleksiyoncu sürümünü alır mıydınız? Size bırakıyorum yorumu. Bilmiyorum sen alır mıydın?
Çok orijinal olmuş ya bu koleksiyoncu sürümü. Gerçekten hani o özel kitleyi yakalamak istemişler böyle.
Herhalde sadece koleksiyoncu.
Kucaklamak istemişler o kitleyi.
Tamamen elit kısmı kalmış yani.
O elit kısmı böyle bir sarılmak istemişler, anladı herhalde.
Gel kardeşim. Gel canım benim.
Gel buraya gel sen bu oyunu çok seviyorsun gel. İstiyorum seni.
Bana çok enteresan geldi gerçekten de haber. Yani
ama
en azından...
bir yandan da iyi. Yani bunu şöyle değerlendirmek lazım. Diyelim ki mesela ben standart sürümü aldım. Titanfall için kastediyorum bunu. Titanfall gerçekten çok güzel bir oyun. Bunun biliyorsun koleksiyoncu sürümünde bir robot veriyor devasa.
Maşallah yani.
Evet, evet. Şimdi onu da almak istesem gidip bir de yanında oyun alıyorum. Oyuna bir daha para veriyorum. Belki de böyle bir seçeneği onlar için
sunmuşlar. Belki ilerleyen dönemlerde bütçesi uygun olduğu zaman
evet,
alacak konuma geldi.
Evet, upgrade etti. Yani,
evet, olabilir.
Yani kucaklamışlar diyordum ama belki de omzuna şöyle bir yapıyordu.
Ama şey de var yani dijital sürümünü falan koysunlar yani en azından. Ne bileyim bana böyle biraz çok garip geldi ikisinden. Ya eskiden şey vardı, bir konuyu fazla da uzatmak istemiyorum ama bir kutulu oyun aldığınız zaman içinden çıkan haritalar, kitapçık vesaire falan zaten koleksiyoncu sürümü gibiydi.
Ya zaten
çıkartmalar falan çıkardı.
Fiyat artıyor, içerik
şimdi
düşüyor.
Şimdi bütün o eskiden o kutunun içinden çıkan standart şeyleri sanki böyle çok böyle insanı özel kılsın evet. diye ekstradan kutulayıp mutulayıp insanlara böyle veriyorlar, satıyorlar falan. Neyse arkadaşlar bir sonraki haberimize geçelim. Bildiğiniz gibi Amerika Tüketiciler Komisyonu diyeyim, grubu diyeyim. Böyle bir her sene bir anket düzenliyor ve Amerika'nın en kötü firmasını seçiyor. Geçtiğimiz 2 senelik dönemde EA bu altın dışkı diye ödüllendirilen ödülü almışlardı. Adamlar çok gücüne gitmiş aslında. Çünkü demiş ya demiş bu kadar banka var sizi söğüşleyen, ne bileyim işte size internet altyapısını başarılı bir şekilde sağlayamayan bir sürü firma var. Ya gelip gidip bizi sarıyorsunuz falan filan diye böyle
adamlar...
birazcık...
Düşünsene Titanfall çıktı. Şu an PC'ye satın alıyoruz hani bütün ekip oynayalım diye. Şimdiden Season Pass çıkarmışlar.
Evet yani.
Tüm DLC'lere ulaştı.
Tabii zaten yani. Genel olarak oyun endüstrisinin
bankadan farksız yani.
Çok kötü. Ya mesela baktığın zaman ben incelemede de bunu eleştirmiştim. Titanfall'un evet çok güzel çok başarılı ama $60 etmez. Çünkü hikayesi yok. Sadece 5 tane online modu var. Bir de bu sen kısıtlı içeriğe karşısında bir de DLC duyuruyorsun.
Evet.
O $60'dan satıp insana küfür edermiş gibi. Ya sen o DLC'yi ücretsiz olarak sunman lazım ki o $60 değerini
hakkını
verelim. Ya bak biz $60 verdik ama bu adamlar bunu
tek yaptıkları şey harita eklemek, birkaç sile eklemek olacak. Görürsün
evet.
yani.
Yani birkaç tane modu ücretsiz olarak sunacaklarmış ama bakalım göreceğiz. Her neyse konumuza geçecek olursak arkadaşlar Time Warner Cable isimli büyük ihtimalle bu cable falan dediğine göre
kablolu
bir kablolu
TV
televizyon kurumu EA karşısında daha fazla oy alarak birinciliğe yükselmiş ve EA elenmiş arkadaşlar. Altın dışkı ödülünü almayacaklar. Acaba bunun için mi bilmiyorum ama sitemize girerek bölüm sonu canavar üzerinden Dead Space künyesine ulaşırsanız arkadaşlar EA ücretsiz olarak 8 Mayıs tarihine kadar Dead Space'i ücretsiz olarak sunuyor. Eğer bu oyunu oynamadıysanız ki şiddetle tavsiye ediyorum. Üçlemenin en başarılı, en iyi korku oyunuydu kendisi. Diğer oyunları da zaten aksiyona dönmüştü vesaire diyelim. Bir sonraki haberimize geçelim. Alien Isolation, daha önce çıkmış olan Alien oyunu zaten çok eleştirilmişti Sega'nın yayıncılığında. Gearbox yan bir kuruluşla birlikte falan geliştirmişti. Alien Colonial Marines diye. Dillere destan bir oyundu yani. Gerçekten çok kötü bir oyundu. Gösterilen demosuyla çıkan son sürüm falan birbirinden ayrı dünyalardaydı
Alien
vesaire falan.
Hangisi zaten
şimdi Total War serisinin yani. Yapımcısı geliştiriyor yeni Alien oyununu. O da çok enteresan ama baktığımız zaman o Alien'ın gerçek atmosferini verebilecek bir konsepte sahip olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar yarın bu oyunun da çıkış tarihi resmi olarak belirtilecek. Kulağınız bölüm sonu canavarında olsun. Gözünüz bölüm sonu canavarında olsun. Bu çıkış tarihini hemen öğrenirsiniz. Son haberimiz de Türk bağımsız yapımcılardan geliyor. Bir arkadaşımız tek başına Land Wars isimli bir sıra tabanlı strateji oyunu geliştirmiş ve iOS üzerinden 1.79 liraya bu oyunu sunmuş. Eğer sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyorsanız ki eskiden biz böyle okulda şey yapardık, harita çizer, yazı turayla yer yani böyle haritada bölgeler işgal ederdik. Onun tadında bir yapım olmuş. Kendisini de tebrik ediyoruz buradan. Gerçekten de güzel bir iş çıkarmış.
Evet, Risk diye bir oyun var zaten. İsterseniz
evet,
kutulu versiyonunda edinebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var Talha. Bu son olarak değinmek istiyorum.
Tabii.
Biliyorsun Xbox One aldım ben de şey için.
Hayırlı
seninle
olsun.
Beraber canlı yayın yapalım
ha,
diye.
Ha evet.
Evet, Talha ile beraber hafta sonu eğer bir aksilik olmazsa yarın mesela Dead Rising oynayacağız hep
Dead
beraber.
Rising İlk denememiz olacak.
Benim bana enteresan gelen bir şey ise yani şimdi insanlar diyor ki sen Xbox düşmanısın, PlayStation hayranısın falan. Yok ben gidip satın alıyorum yani bu cihazları. Parasını hı-hı. verip alıyorum. Londra'dan aldım bu arada. Cihazı aldım, getirdim, Titanfall'u kurdum. Oyun çok güzel gerçekten. Haksızlık evet. etmişim ben biraz oyuna. Oyun mükemmel. İlk başta şunu söylemek lazım. Xbox One bütün eksilerine rağmen çıkış oyunları bakımından en iddialı cihaz gerçekten.
Evet.
Çünkü Mesela Xbox One'da Titanfall'u sürekli oynayabilirim diyorum ama PlayStation 4'te sürekli oynayacağım bir oyun şu anda yok. Hani sürekli evet, açıp Battlefield dışında. Battlefield Xbox'ta da var öyle ya da böyle.
Ya, tetikleyici unsur oldu. Şimdi Infamous Second Son geldi ki Alkan arkadaşımız incelemesini gerçekleştiriyor. Görsel olarak çok güzel. Oynanış olarak da çok güzel oyun.
Ama hani bittiği zaman yani.
Tabii bir hikayesi bittikten sonra falan. Gerçi şöyle bir şey de var. Şimdi Infamous'la Titanfall çok fazla karşılaştırmamak
ama
lazım.
Az oyun
çok
olduğu
ayrı
için,
türler vesaire. Evet. Ya Titanfall başlı başına gerçekten de bazı insanların ben çok fazla gereksiz yere eleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü ortada yapılmaya çalışılmış çok farklı bir atmosfer var.
Yapılmış
ve bunu
da.
Yapılmış da. yani zaten evet. Olay da bu. Ben incelemede de buna değinmiştim. Yani bir olayı yapmak değil olay. Yapılan işi en iyi şekilde, en mükemmel şekilde yapmak. Mesela Brink vardı. Daha önce bunu söylemiştim. İşte parkur öğelerini multiplayer modlara getirmeye çalışıyordu falan. Başarılı olamamıştı. Ama burada adamlar bu olayı yapmışlar. Yani taş gibi çalışan sistem söz konusu. Tabii yapay zeka unsurları beğenmeyenler var. Olabilir, gayet normal ama burada oyuna girdiğiniz zaman size sunmak istediği şey bir hikaye akışı var. Sürekli olarak işte bir sunum gerçekleşiyor.
Evet, gerçekten.
Ya işte Titan'ın hazır. İşte yapay zekası yılını çalıştırmak istiyorsun, şu mu var mı falan. Gerçek bir savaş ortamı oluşturmaya çalışmışlar. İkinci oyunu umarım PlayStation'a da gelir de daha fazla oyuncu tarafından daha geliştirilmiş haliyle
evet,
oyunculara
sunulur.
Son olarak
şunu da söylemek istiyorum. Oyun Xbox One'a özel biliyorsunuz. Hem PC hem Xbox One. PlayStation'a çıkmayacak ilk bölüm. Ama komik olan ne? Oyun hem düşük çözünürlükte çalışıyor. Yani bariz düşük çözünürlükte. Oynarken tamam oynama deneyimini çok fazla etkilemiyor ama ister istemez o görselliği etkiliyor. Bir de oyun frame atlıyor ya Xbox One'da. Belki evet. Hani oynamamış arkadaşlar bilmiyordur. Oyun bildiğiniz kasıyor böyle çok dumanlı falan sahnelerde.
Şeyde vardı Counter
Şaka
Strike'da
gibi ya.
Vardı. Sis atmayın. PC kasıyor falan.
Aynen yani.
İnternet kafelerde
böyle
hatırlarsınız belki.
Böyle 3-5 tane oldu mu sahnede savaş mavaş oldu mu Xbox One kasılıyor. Buradan bunu da belirteyim.
Evet PC'de daha stabil bir
evet. Oynayacaksanız hem Xbox One hem PC sahibiyseniz arkadaşlar oyunu PC'ye alın. Hiç Xbox One'da kasmayın. Ben Xbox One'da bundle olduğu için içinde Titanfall da geldi. Kurduk oynayacağız ama ben PC'ye de alıyorum şimdi. Bu arada Rus keyler 60 lira 70 lira ya.
Evet yani o fiyata da alınır zaten.
Evet o fiyata da alınır. Çok da basit bir şekilde dili değiştirebiliyormuşsunuz. Bu önerilerimizle ve görüşlerimizle de yine yayını sonlandırıyoruz. Son tarafı yine oyuncularla gerçek dünya birleşse nasıl bir görüntü olurdu diye bir video koymak istiyorum ben Taha. Bu sizin oynadığınız şu DayZ'ye de çok fazla benziyor görsel olarak. Çünkü bir adamın cıplak olarak geldi dünyada baltaya kadar ulaşıp kendine medeniyet kurmaya tam çalışırken başına gelenleri anlatıyor.
Rust gibi olmuş biraz da evet.
Biraz değişik oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Back at it again. Gotta hunt this pig. Get clothes and food. Much better. Got enough resources for some real tools. That's more like it. It's a nice rock. And one mile. Building shelter to rid the bandits. In the woods, you're gonna want your back.
Friendly?
He wasn't. Gotta split. Got plenty of resources. Better take it back home before.